30. ayrım. Törenin tüm dünyaya canlı yayınlanmasını nasıl da isterdi. O zaman annesi görkemli bir giysi içindeki kızının, yanında gerçekten de ünlü, hakkında kafasından atmaya çalıştığı kuşkular belirmeye başlasa da, bir aktörle yürüyüşünü, sonra da 25 yıllık yaşamının en önemli imzasını atışını görebilirdi. Kadının adını anlamayınca gülümseyerek sevgilerle gibisinden bir şeyler yazıyor. Yıldız ona yaklaşıyor. Gel bakalım, önümüz açık artık. Az önce sevgi dolu bir mesaj yazdığı kadın yazıyı okuyunca kızıp söyleniyor. Senin imzanı istemiyorum ki, adını istiyorum resminden tanımak için. Gabriela duymamış gibi yapıyor. Dünyada hiçbir şey şu sihirli anı mahvedemez. Polislerin iki yanda güvenlik kordonu oluşturdukları merdivenlerden çıkmaya başlıyorlar. Oysa kalabalık epeyce geride kalmış. Her iki tarafta binanın cephelerindeki dev plazma ekranlarda dışarıdaki biçare ölümlülere bu açık hava tapınağında neler olup bittiği gösteriliyor. Histerik bağırışlar, alkışlar uzaktan duyuluyor. Binanın ilk katı gibi görünen daha geniş bir basamağa ulaştıklarında Gabriela başka bir fotoğrafçı ordusu görüyor. Ama bu kez giyimleri daha düzgün ve Yıldız'a adıyla sesleniyor. Şu tarafa hayır, bu tarafa bir poz daha lütfen. Daha yakından yukarı bak, aşağı bak diye bağırıyorlar. Başka birileri onları geçip merdivenleri çıkıyor. Ama fotoğrafçılar onlarla ilgilenmiyor. Yıldız parlaklığından bir şey kaybetmemiş, hiçbir şeye aldırmıyormuş gibi görünüyor. Tüm bunlar karşısında nasıl rahat olduğunu göstermek istermiş gibi espriler patlatıyor. Gabriela fotoğrafçıların kendisiyle de ilgilendiklerini fark ediyor. Tabii kim olduğunu bilmedikleri için ona adıyla seslenmiyorlar. Yıldız'ın yeni kız arkadaşı sanıyor olmalılar. Birlikte fotoğraflarını çekebilmek için yan yana durmalarını istiyorlar. Yıldız bir an için zorlanıyor ama aralarında uygun bir mesafe beliriyor ve fiziksel temastan kaçınıyor. Evet, süperstardan kurtulmayı gayet iyi başardılar. Kadın şimdi Kongre Sarayı'nın kapısına ulaşmış. Film Festivali Başkanı ile Cannes Belediye Başkanı tarafından karşılanıyor olmalı. Yıldız merdivenlerden çıkmayı sürdürmesi için işaret ediyor, o da itaat ediyor. İleri baktığında insanların kendilerini seyretmeleri için en uygun yere konmuş dev bir ekran daha görüyor. Bir hoparlörden duyuru yapılıyor. Ve şimdi aramızda duyuruyu yapan ses Yıldız'ın ve en ünlü filminin adını söylüyor. Daha sonra biri Gabriela'ya dışarıda duran plazma ekrandaki görüntüleri içeridekilerden de izlendiğini söylüyor. Kalan basamakları da tırmanıp kapıya ulaşıyor. Festivalin başkanı ve belediye başkanını selamlayıp içeriye giriyorlar. Bütün bunlar 3 dakikadan az sürdü. Şimdi Yıldız konuşmak, iltifat etmek, birlikte fotoğraf çektirmek isteyen insanlarla çevrili. Evet, seçkinler bile ünlü insanlarla fotoğraf çektirmek istiyorlar. İçerideki sıcak boğucu, Gabriela bu sıcakta makyajı tümüyle unutmuş. Dışında birinin onu bekleyeceği soldaki kapıdan geçmesi gerekiyordu. Hemen basamaklardan inerken birkaç güvenlik görevlisinin yanından geçiyor. Biri ona sigara içip filme geri mi döneceğini soruyor, hayır deyip devam ediyor. Bir dizi metal bariyer daha geçtiği halde kimse bir şey sormuyor. Çünkü oradan ayrılıyor. İçeri girmeye çalışmıyor. Merdivenlere yanaşmayı sürdüren limuzinlerden çıkanlara bağırıp çağırmayı, el sallamayı hala sürdüren kalabalığı arkadan görebiliyor. Bir adam yanaşıyor, adını soruyor ve kendisini izlemesini söylüyor. Bir dakika bekleyebilir misiniz? Adam şaşırmış gibi ama başını sallayarak kabul ediyor. Gabriela'nın bakışları eski bir atlı karıncaya dikilmiş. Atlı karınca herhalde geçen yüzyılın başından beri orada ve aşağı yukarı inip çıkan çocukları eğlendirerek dönmeye devam ediyor. Adam nezaketle artık gidelim mi diye soruyor. Bir dakika daha, geç kalıyoruz. Gabriela geçirdiği o 3 dakikanın gerginliği, korkusu ve dehşetinden sonra tutamıyor gözyaşlarını. Nasıl olsa birinin düzelteceği makyajını da düşünmeden katıla katıla ağlıyor. Adam, Yüksek topuklarının üzerinde sendelemesin diye ona kolunu uzatıyor. Meydanı geçip Croissant Bulvarı'na doğru yürümeye başlıyorlar. Kalabalığın sesi uzaklaştıkça onun hıçkırıkları artıyor. Nasıl geçtiğini bile anlayamadığı o anları hayal ederek, harcadığı günler, haftalar, yıllar boyunca biriktirdiği gözyaşları bir anda boşalıyor. Yanındaki adama özür dilerim diyor. Adam saçını okşuyor. Gülümsemesi anlayış, şefkat ve merhamet dolu. 19.31 Hangi bedeli ödersen öde, mutluluğun öğrenilecek bir şey olmadığını sonunda anladı. Hayat ona her şeyi vermiş, ancak şimdi anlıyor hayatın ona nedenli cömert davrandığını. Şimdiyi ve kalan tüm günlerini acıların içinde gizlenen hazineleri bulup çıkarmaya adayacak ve eline geçen her mutluluk fırsatını sanki hayatındaki sonuncu fırsatmış gibi değerlendirecek. Fesatlığı yenmeyi başardı. Onun misyonunu çok iyi anlayan, şimdi de kana asıl geliş nedenini görmeye başlamasını sağlayan kızın ruhu koruyor onu. O pizzacı da birkaç dakikalığına dinlediği kayıtlarda neler olduğunu anımsarken, fesatlık onu akli dengesizlikle ve aşk adına her şeyin yapılabileceğini sanmakla suçlamıştı. Tanrı'ya şükür ki en zor anlar geride kaldı. Normal biri o, yaptığı çalışma disiplin, yol yordan bilmek, pazarlık ve planlama yeteneği istiyor. Bir sürü arkadaşı giderek yalnızlaştığını söylüyor. Her zaman yalnız olduğunu bilmiyorlar ki. Partilere, düğünlere, vaftiz törenlerine gitmek, pazar günleri golf oynamaktan hoşlanırmış gibi yapmak, mesleki bir taktikti sadece. İnsanların gülümsemelerinin ardında ruhlarının hüznünü gizledikleri o sosyal koşturmacalardan tiksinmiştir hep. Süper sınıfın başarıya olan bağımlılığının, uyuşturucu müptelasının ilaçları olan bağımlılığından farksız olduğunu, üstelik bu insanların bir ev, bir bahçe, oynayan bir çocuk, sofrada bir tabak, yemek ve ocakta bir ateşten başka bir şey, istemeyen insanların mutluluğunun yanına bile yaklaşamadıklarını kısa zamanda öğrenmişti. Yoksa ikinci grup hem sınırlarının çok iyi farkındaydı, hem de şu kısa ömründe bazı şeyleri zorlamanın anlamsız olduğunu pek mi iyi biliyordu? Süper sınıf kendi değerlerinin reklamını yapmak istiyor. Sıradan insanlar ise ilahi adaletsizlikten yakınıyor. Güç sahibi olmayı kıskanıyorlar ve hayatın tadını başkalarının çıkarması onlara acı veriyor. Kimsenin hayatın tadını çıkaramadığından, herkesin kendini güvensiz ve endişeli hissettiğinden, mücevherlerin, arabaların ve şişkin cüzdanların büyük bir aşağılık kompleksini örtbas etmeye çalıştığından haberleri bile yok. Igor, basit zevkleri olan bir adam. Gerçekten de öyle. Eva onun giyim tarzından hep yakınırdı. Kimse etiketini göremeyecekse pahalı bir gömlek almanın ne anlamı var? Moda olmuş, lokantalarda ilgi çekici bir şey söylenmiyorsa, oralara gitmenin anlamı ne? Partilerde ve işle ilgili davetlerde fazla konuşmadığını söylerdi Eva. Davranışlarını değiştirmeye, daha sosyal biri olmaya çabaladı. Ama bütün bunlar onu hiç ilgilendirmiyordu. Çevresinde durmadan konuşan insanları seyrederdi. Hisse senedi fiyatlarını tartışırlar, muhteşem yeni yatlarıyla övünürler, ekspresyonist ressam hakkında uzun nutuklar atarlar, aslında Paris'te müze gezerken rehberin anlattıklarını tekrarlamaktadırlar. Cüretli bir tavırla bir yazarın ötekinden daha iyi olduğunu savunurlar, eleştirmenlerin laflarından alıntı yaparak, çünkü roman okuyacak vakitleri yoktur. Fena halde kültürlü, pek fena halde zengin, inanılmaz derecede çekicidirler. Ve her günün sonunda kendi kendilerine aynı soruyu sorarlar. Artık durmak mı gerekir acaba? Ve hepsi de aynı yanıtı verir. Durmaya kalkarsam hayatımın anlamı kalmaz. Hayatın anlamının ne olduğunu biliyorlarmış gibi. Fesatlık savaşı kaybetti. Onu delirmiş olduğuna inandırmak istedi. Bazı insanları kurban etmeyi planlamak başkaymış. Bunu gerçekleştirmek için yeteneği ve yüreği olmak başka. Fesatlık herkesin suç işlemeyi düşlediğini, Ama ancak dengesiz insanların meşhum düşlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Igor hem gayet dengeli hem de başarılı. İsteseydi bu görevin yerine getirilmesi ve Eva'ya gerekli mesajı iletebilmek için profesyonel bir katil hem de bu alanda kim bir numaraysa onu tutabilirdi. Yine isteseydi dünyanın en iyi halkla ilişkiler ajansıyla anlaşır, böylece yıl sonuna gelindiğinde yalnızca ekonomi dergilerinde değil, başarı ve şöhretten başka şeyle ilgilenmeyen tüm dergilerde boy gösterirdi. O zaman eski karısı hatalı kararının sonuçlarını bir kez daha tartar, Igor da çiçek gönderip onu affettiğini söyleyerek geri dönmesini isteyeceği en uygun zamanı kollardı. Azim ve sebatla çalışarak yükselmiş iş adamlarından tutun da daha olumlu taraflarını göstermeye fırsat bulamamış suçlulara kadar toplumun her kesiminden tanıdıkları var. Bir kadının ya da erkeğin kaçınılmaz sonla karşılaştığı anda gözlerinde beliren bakışı görmekten marazi bir zevk aldığı için gelmedi kana. Ateş hattına, şimdi içinde bulunduğu tehlikeli duruma bilerek attı kendini. Çünkü bu trajedinin küllerinin içinden yeni Igor'un doğup doğmayacağını kanıtlamak açısından, sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen bugün boyunca atacağı her adım hayati önem taşıyor. Zor kararları almayı, her şeyi tüm ayrıntısıyla görebilmeyi, hep başarmış olsa da hiç kimse, hatta Eva bile, ruhunun karanlık geçitlerinde neler olup bittiğini bilememiştir. Bir alay kişi ve grup tarafından savrulan tehditlere yıllar boyu sessizce katlandıktan sonra, onu tehdit edenler karşısında kendini güçlü hissettiğinde gayet sağduyulu tepkiler göstermeyi bildi. Başına kötü şeyler geldiğinde sersemleyip kalmamak için kendini güçlü bir biçimde kontrol altında tutabilmeyi öğrenmişti. Eva'nın sakin bir yaşamı hak ettiğini düşündüğü ve iş adamlarının yakasını bırakmayan belalardan uzak tutulması gerektiğine inandığı için endişelerini Eva asla taşımadı. Onu tüm bunlardan korumasına karşın hiçbir şey alamadığı gibi anlayış da göremedi. Bu düşünceyle kızın ruhu onu rahatlatıyor ve ardından o zamana kadar farkına varmadığı bir şey ekliyor. Orada bulunmasının nedeni kendisini terk eden insanı geri almak değil. O kadının bunca yıllık acıya, onca aylık planlamaya, Igor'un olağanüstü bağışlayıcılığına, cömertliğine ve sabrına layık olmadığını görmekti. Şimdiye dek 1, 2, 3 mesaj gönderdi. Ama henüz Eva'dan bir tepki gelmedi. Eva'nın onun nerede kaldığını bulması kolay olurdu. Ama kabul etmek gerekir ki bunu en büyük 5-6 otele telefon ederek yapmak mümkün değil. Çünkü farklı adlar ve mesleklerle kaydoldu. Olsun, arayan bulur. İstatistikleri okudu. Kanın nüfusu sadece 70 bin ve film festivali sırasında bu rakam 2'ye katlanıyorsa da festival izleyicileri hep aynı yerlere gidiyorlar. Eva nerede kalıyor olabilir? Bir gece önce ikisini de gördüğüne göre Eva muhtemelen her zamanki otelinde kalıyor. Her zamanki bara gidiyor. Ne olursa olsun, Eva'nın kendini Kurasat Bulvarı'na atıp onu aramadığı kesin. Ortak arkadaşlarını arayıp Igor'un nerede kaldığını da sormuyor. Bu arkadaşlardan en az biri gereken bilgilere sahip. Çünkü Igor hayatının aşkı zannettiği kadının, onun kanda olduğunu öğrenir öğrenmez bu arkadaşıyla temasa geçeceğini zannetmişti. Bu arkadaşına onu nasıl bulacağını Eva'ya söylemesini tembihledi. Ama şu saate kadar hiçbir haber çıkmadı. Giysilerini çıkarıp duşa giriyor. Eva bunca patırtıya değmez. Onu bu gece göreceğinden neredeyse %100 emin olsa da, önemini her geçen dakika biraz daha kaybeden bir konu bu. Belki de misyonu kendisini ihanet eden, sonra da başkalarını aleyhinde konuşan kadının aşkını yeniden kazanmaktan çok daha önemli. Kara kaşlı kızın ruhu, savaşa ara verildiğinde yaşlı bir Afgan'ın anlattığı öyküyü anımsatıyor ona. Yüzyıllarca süren kargaşa ve kötü yönetim, Herat vilayetindeki Afganistan'ın kuzeybatısında İran'a ve Türkmenistan'ın sınırları olan bir vilayet. Çölün tepelerinde bulunan bir kent halkını umarsızlığa sürüklemişti. Krallığı bir çırpıda lağvedemiyorlar ama nesillerdir başlarında olan kibirli, bencil krallara da artık dayanamıyorlardı. Dertlerini yörenin bilge insanlarından oluşan Loya Yirga adındaki kurulu açtılar. Loya Yirga 4 yılda bir yeni bir kral seçmek gerektiğine karar verdi. Bu kral mutlak bir kudrete sahip olmalıydı. Vergileri artırabilir, halkından eksiksiz itaat isteyebilir, her gece yatağına başka bir kadın alabilir, patlayıncaya kadar yiyip içebilirdi. En güzel kıyafetleri o giyecek, en iyi atlara o binecekti. Kısacası ne kadar saçma olursa olsun verdiği her buyruk mantıklı olup olmadığı asla sorgulanmadan bir çırpıda yerine getirilecekti. Öte yandan 4 yıllık sürenin sonunda kral tacını tahtını bırakmak zorundaydı. Kentten ayrılırken sırtındaki giysilerle ailesinden başka hiçbir şey alamayacaktı. Herkes bunun 3-4 gün içinde öleceği anlamına geldiğini biliyordu. Çünkü kışları dondurucu soğuk, yazları ise fırın gibi olan çölde yiyecek ya da içecek hiçbir şey bulunmazdı. Loya Yirga'nın bilgeleri kimsenin krallığa aday olmayacağını, böylece bir zamanlar uygulanan demokratik seçim sistemine dönebileceklerini umuyorlardı. Kararlarını halka duyurdular ve krallık tahtı boşaldı. İlk günlerde birkaç kişi başvurdu. Kanserli bir ihtiyar kendini sınadıysa da görevi sırasında yüzünde geniş bir tebessümle öldü. Yerine bir deli geçti. Ama 4 ay sonra çekip gitti. Koşulları yanlış anlamışmış ve çöle dalıp kayboldu. Ardından tahtın lanetli olduğuna, kimselerin krallık için başvurmayı göze alamadığına ilişkin dedikodular başladı. Kent yöneticisiz kalınca kargaşa baş gösterdi. Kentte yaşayanlar kraliyet geleneğini hepten unutup yeni bir yol seçmeleri gerektiğini fark ettiler. Loya Yirga, üyelerinin bu denli akıllıca bir karar almış olduğuna pek memnundu. İnsanları bir seçim yapmak için zorlamamışlar, yalnızca ne olursa olsun ille de iktidarda kalmak isteyenleri uzaklaştırmışlardı. Derken evli ve 3 çocuk babası genç bir adam çıkıp geldi. Görevi kabul ediyorum dedi. Bilge adamlar ona riskleri anlatmaya çalıştılar. Bir aile babası olduğunu anımsattılar. Aldıkları kararın sadece macera perestleri ve despotları uzaklaştırma amacı taşıdığını açıkladılar. Gel gelelim, genç adam yine de kararlı görünüyordu. Kararlarından geri dönmeleri mümkün olamayacağına göre Loya Yirga'nın planlarının 2. aşamasına geçmek, seçim sistemine dönebilmek için 4 yıl daha beklemekten başka çaresi kalmamıştı. Genç adam ve ailesi kusursuz yöneticiler olduklarını kanıtladılar. Yönetimleri adaletliydi, refahı eşit olarak bölüştürdüler, yiyecek içeceğin fiyatlarını düşürdüler, mevsimler değişirken çeşitli halk şenlikleri düzenlediler, el sanatlarını ve müziği teşvik ettiler. Öte yandan her gece atlı arabalardan oluşan büyük bir kervan çıkıyordu kentten. Arabalardaki yükün üstü çuval beziyle kaplı olduğundan kimse içlerinde ne olduğunu anlayamıyordu. Bu arabalar asla geri dönmüyordu. Loya Yirga'nın bilgeleri önce kralın kentin hazinelerini kaçırdığını zannettiler. Ama sonra genç adamın kent sınırları dışına pek az çıktığını, çıksa bile en yakındaki dağa tırmanıp çevreye bakarsa, kentten ayrılan atların fazla yaşamayacağını hemen anlayacağını düşündüler. Kentin çevresi gezegenin hiç de konuksever olmayan bölgelerinin başında geliyordu. Bilgeler genç adamın krallığı sona erdiğinde, atların yorgunluktan, sürücülerin de susuzluktan ölmüş olacakları yere gidip, kaçırılan hazineleri geri getirmeye karar verdiler. Endişe etmeyi bırakıp sabırla beklemeye koyuldular. 4 yılın sonunda genç adam tahtı da kendi de terk etti. Bunca zamandan beri ilk kez akıllı ve adil bir yöneticiye kavuşmuş olan kent halkı ayaklanmıştı. Yine de Loya Yirga'nın kararına saygı duymak gerekiyordu. Genç adam karısıyla çocuklarının yanına gidip onunla gelmelerini istedi.